Ayrım 11.
Gestalt yaklaşımına göre bir bütün kendisini oluşturan parçaların toplamından daha fazla bir şeydir. Örneğin bir melodi kendisini oluşturan notaların basit bir toplamı değildir. Parçaları bütünden soyutlamak anlamsızdır. Örneğin tek başına var olabilen bir köşeden söz edemezsiniz. Ancak masanın veya dolabın köşesinden söz edebilirsiniz. Bu mantıkta bize nesneleri ve olayları evrenden soyutlamadan algılamak gerektiğini söylüyor. Bir takım nesneleri her şeyden soyutlayarak anlamlı bulmak stresimizi artırabilir. Bazen de bizi gülünç duruma düşürebilir. Bu konuda galiba en güzel örneklerden birisi Molière'in Cimri'si. Cimri Harpagon'un temel sorunu parayı dünyadaki her şeyden soyutlayarak anlamlı bulması, bu yüzden de sürekli çatışma ve stres içinde yaşamasıdır. Logoterapide anlam. Varoluşçu psikolojinin dallarından birisi olan logoterapi, yaşamda anlam bulmanın önemini vurgular. Logoterapinin kurucusu Viktor Frankl'dır. Frankl'a göre insanların cinsel olarak engellendikleri dönem geride kalmıştır. Artık insanlar varoluşsal olarak engellenmektedirler. Frankl bunu Batı toplumları için söylemektedir. Varoluşsal olarak engellenen insan, yaşamındaki anlamları bulmakta güçlük çekecektir. Logoterapide hastanın yaşamının anlamını bulmasına yardımcı olunur. İnsanı anlam bulmaya çabalayan bir varlık olarak gören logoterapiye göre, anlam arayışı insanın temel güdüsüdür. Yaşamda anlamlı amaçlara sahip olmak ruh sağlığına katkıda bulunur. Frankl'a göre yaşamda anlam bulmanın üç temel yolu vardır. Birincisi bir eser yaratmak veya bir iş yapmak. İkincisi insanlarla etkileşimde bulunmak veya hoş yaşantı geçirmek. Üçüncüsü ise acı verici bir yaşantıyla karşılaşıldığında kişinin kendisini değiştirerek, geliştirerek bu acıdan karlı çıkması, bir anlamda yenilgiyi başarıya dönüştürmesidir. Yaşamda amaçlar. Anlam ve amaç kavramları birbirleriyle yakından ilişkilidir. Eğer bir şeyi anlamlı buluyorsak, o şeyle ilgili bir takım davranışlarda bulunmayı amaç edinebiliriz. Anlamlı bulduğumuz bir şeyi yapmayı amaçlamak, varoluşumuzu zenginleştirir, bizi özgür kılar. Anlamlı bulmadığımız ve dolayısıyla da amaç edinmediğimiz işleri yapmak zorunda kaldığımızda sıkılırız. Fiziksel dünyadaki olaylarda belirli amaçlar bulunup bulunmadığı konusunda felsefede farklı görüşler var. Burada bu konuya girmeyeceğiz. Yalnızca Kant'ın amaç-insan ilişkisine kısaca değinmek istiyorum. Kant'a göre insan belirli amaçların aracı değildir. Başlı başına bir amaçtır. İnsanı bir amacın aracı olarak gördüğümüz zaman onu bir nesne düzeyine indirgemiş oluruz. Kant'ın bu görüşü önceki bölümlerde dile getirdiğimiz varoluşçu felsefeye uygundur. Anlamın ve amaçların insan yaşamındaki önemi. Yukarıda logoterapide anlam arayışının başlı başına güdüleyici bir faktör olduğu belirtildi. Gerçekten de bir takım şeyleri anlamlı bulduğumuzda ve bunun bir uzantısı olarak bir takım amaçlara sahip olduğumuzda var olmamız, kendimizi geliştirmemiz ve çevremize yararlı olmamız kolaylaşır. Ve eğer bir birey olarak yaşamımızı genelde anlamlı buluyorsak, var olmaktan coşku duymamız mümkün olacaktır. Şeyleri ve olayları anlamlı bulmak ve bunun bir uzantısı olarak da bir takım amaçlara sahip olmak bizi diri tutar, sağlıklı tutar, yaşama bağlar. Tıpkı spor yapmak gibi, sağlıklı beslenmek gibi bir takım amaçlara sahip olmanın da vücudumuzun direncini artırdığını sanıyorum. Bu konuda tıbbi bir araştırma okumadım ama kendimle ilgili kişisel bir gözlemimi paylaşmak istiyorum. Mutlaka yapmalıyım diye düşündüğüm ve zevk aldığım bir takım işlerim olduğu zamanlarda bugüne kadar hiç grip olmamışımdır. Örneğin zevkle hazırlandığım bir konferansım varsa hastalandığım görülmemiştir. Bana sıkıcı gelen işlerle uğraştığımda veya hoşlandığım işlerin bittiği dönemlerde ise hastalandığım olmuştur. Sahip olunan amaçların insanın vücudunun direncini artırdığı konusundaki çok önemli bir gözlem Viktor Frankl'a ait. Frankl, İkinci Dünya Savaşı'nda yıllarca içinde yaşadığı toplama kamplarında gördüklerini ve yaşadıklarını özetle şöyle aktarıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'daki toplama kamplarındaki, örneğin Auschwitz'teki ölümlerin önemli nedenlerinden birisi tutukluların umutlarını yitirmeleriymiş. Frankl bu kamplarda hayatta kalabilmek için kişilerin kendilerine anlamlı gelen küçük de olsa bir amaca, hedefe sahip olmaları gerektiğini belirtiyor. Kamplarda yaşadıklarını kitap haline getirme isteği Frankl'ı ayakta ve hayatta tutan temel amaç olmuş. Küçük kağıtlara notlar alan Frankl, bu sayede vücudunun direnç kazandığına, kardiyovasküler çöküşün önlendiğine inanıyor. Frankl aynı kamplarda artık hiçbir şeyi anlamlı bulmayan, dolayısıyla da hiçbir amaç umudu kalmayan kişilerin sağlam gözükseler bile ölüp gittiklerini gözlemiş. Bazen bir tutuklu, lazımlığını yemek kabı olarak da kullanmaya başlıyormuş. Bunu gören çevredekiler, o kişinin tüm umutlarının sıfırlandığını, adeta yaşama havlu attığını düşünüyorlarmış. Gerçekten de bu davranışı sergileyen kişi kısa süre sonra ölüyormuş. Bu konuda son olarak Nietzsche'nin bir sözünü aktarmak istiyorum. Şöyle demiş Nietzsche, yaşamak için bir nedeni olan kişi hemen her nasıla dayanabilir. Burada sözü edilen yaşama nedeni herhalde kişinin anlamlı bulduğu yaşam amaçları olsa gerek. Viktor Frankl yaşamak için bir nedene, anlamlı bulduğu bir amaca sahip olduğu için toplama kampında hayatta kalmayı başarabilmiştir. Acının anlamı. Güzel yaşantılarda anlam bulmak kolay olsa gerek. Piyangodan çıkan bir yaz tatilini pek çok kişi kolayca anlamlı bulabilir. Fakat bir takım acı verici yaşantılarda anlam bulmak zor gözükmektedir. Acıda anlam bulmak zordur ama imkansız değildir ve galiba gereklidir. Viktor Frankl yazılarında acının anlamı konusuna sıklıkla değinmiştir. Frankl'a göre hiçbir acı boşuna değildir. Her bir acının işlevi vardır. Bu yüzden de acılarda anlam bulunabilir. Terapi ortamlarında insanların acılarındaki anlamı bulmaları, onların iyileşmelerine, gelişmelerine katkıda bulunur. Nietzsche'nin yukarıda belirtilen görüşüne Frankl da katılmaktadır. Acıda anlam bulmak, yaşamak için bir nedene sahip olmak demektir. Bu nedene sahip olan kişinin ise hemen her şeye katlanması, ayakta kalması kolaylaşır. Frankl karısını kaybetmiş olan yaşlı bir hastasına, "Eğer sen karından önce ölseydin, karın bu olayı nasıl karşılardı?" diye sormuş. Hastası, "Ah doktor, korkunç olurdu, büyük acı çekerdi." demiş. Bunun üzerine Frankl, "Siz onun yasını tutarak onu böyle bir acıdan kurtarmış oluyorsunuz." demiş. Frankl bu bakış tarzının, hastasının çektiği acıya bir anlam vermesine katkıda bulunduğunu ve onu rahatlattığını belirtmektedir. Henüz Frankl'ın yukarıda sözü edilen kitabını okumadığım yıllardaydı. Yaşlıca bir akrabam 20 yaşlarında oğlunu kaybetmişti. Çok üzgündü. Terapi sayılamayacak bir sohbet ortamında Sezgi ile Frankl'a benzer şekilde olaya yaklaştığımda aramızda şu konuşma geçmişti. 20 yıl önce önünüzde iki tane yol olduğu size söylenseydi. Birinci yol M doğacak, onunla tanışacaksınız. 20 yıl onunla birlikte yaşayacaksınız ama sonunda ölecek ve acı çekeceksiniz. İkinci yol ise M hiç doğmayacak, onu tanımayacaksınız ve sonuçta da acı çekmeyeceksiniz. Bu iki yoldan hangisini tercih ederdiniz? Hiç düşünmeden birinci yolu tercih ederdim. Sonu böyle acı da olsa onu tanımış olmayı, 20 yıl onunla birlikte yaşamayı tercih ederdim. Sanırım bu konuşma bir acı karşısındaki anlam arayışımızın ürünüydü. Titanic adlı filmin bir sahnesinde acıda anlam bulma çabasının muhteşem bir örneği var. Gemi az sonra batacaktır. Bir bölümü suya dik konuma gelmeye başlamıştır. Bu bölümde toplanan insanlar az sonra öleceklerdir. Bir rahip onlara, "Bir daha hiç acı çekmeyeceksiniz," der. Sanırım bu söz senaryoya Nietzsche'den esinlenerek yazılmış. Nietzsche, "Ölümün en iyi tarafı bir daha hiç ölüm olmamasıdır," demiş. O durumdaki insanlara söylenebilecek bundan daha iyi bir söz şu an aklıma gelmiyor. Bu söz yaşamın en zor kesitlerinde bile insanın bir anlam bulabileceğini gösteriyor. Yukarıda sıraladığım üç örnekte bir anlam arayışının değil de basit bir mantığa bürünmenin bulunduğunu ileri sürebilirsiniz. Yani Frankl'ın yaşlı hastasına "sen bu acıyı karın adına çekiyorsun" demesi, benim akrabama söylediğim sözler ve Titanik'teki rahibin sözleri birer mantığa bürüme sayılabilir. Fakat kanımca bu sözler bir anlamda mantığa bürüme sayılsa bile mantığa bürümenin ötesinde bir anlama sahip. Eğer rahip, biraz sonra ölünce cennete gideceksiniz deseydi, belki bu sözü mantığa bürüme sayılabilirdi. Ancak rahip ya da Nietzsche farklı bir şey söylemektedir. Mantığa bürümede kaygıdan kurtulmak için bir neden, bahane bulma söz konusudur. Burada sıralanan üç örnekte ise kaygıdan kurtulmak değil, yaşama bir anlam vermek ve bu yolla yaşamı kabullenmek ön plandadır. Bir sıkıntıya uğrayan kişi şüphesiz ki ilk önce bu sıkıntıdan kurtulmaya çalışmalıdır. Eğer kurtulmak mümkün değilse, o zaman bu sıkıntıyı kabullenmek, insana özgü olan ve aynı zamanda insanı güçlü kılan bir tercihtir. Sıkıntıya uğrayan ve bunu gideremeyen bir insan, batsın bu dünya diyerek esef etmek veya pes etmek yerine, bu sıkıntıya uyum sağlayıp kendisini değiştirmeye, geliştirmeye yönelebilir. Eğer bunu becerirse, Frankl'ın ifadesiyle kişisel bir trajediyi zafere dönüştürmüş olur. Acı yaşantılarda anlam bulduğumuzda her şeye rağmen yaşama evet demiş oluruz. Bunu yapmak demek her koşulda, hatta en kötü koşullarda bile bir yaşama potansiyeli bulunduğunu fark etmek demektir. Söz konusu potansiyeli fark etmek ise bizi her zaman en iyiyi arayıp bulmaya değil, mevcut koşullarda en iyisini yapmaya yönlendirecektir. Böylece acıyı başarıya dönüştürebiliriz. Ölümcül hastalıklar karşısında insanlar iki farklı tavır takınabilirler. Ya yaşamda yaşamlarında hiçbir anlam bulmayabilirler ve karanlığa gömülürler ya da bazı şeyleri yapmayı, bazı yaşantıları geçirmeyi anlamlı bulabilirler ve böylece kalan günlerinin kalitesini artırabilirler. Bu iki yoldan hangisini seçeceği kişinin özgür iradesine kalmıştır. Bu bölümü yazdığım günlerde Marmara depremi oldu. Meslektaşlarımla birlikte deprem bölgesine gidip geliyoruz. Şu an depremle ilgili düşüncelerimi ve duygularımı ayrıntılı olarak yazmaya hazır değilim. Yalnızca şunu söylemek istiyorum. Bu acıda bile bir anlam bulabiliriz ve bulursak çok iyi ederiz. Bu deprem bizim coğrafyamızı fark etmemizi sağlayabilir. Meğer ülkemiz deprem kuşağındaymış. Bu deprem toplumca daha dürüst olmamız gerektiğini öğretebilir. Meğer betondan çalmak iyi değilmiş. Meğer rüşvetle bina ruhsatı almak ve alanlara göz yummak iyi bir şey değilmiş. Bu deprem yardımlaşmanın değerini bize yeniden öğretebilir. Meğer biz birbirimizi bu kadar severmişiz. Stadyumlarda dövüşsek de gerektiğinde o stadyumları erzakla doldurabiliyormuşuz. Ve meğer Yunanlı bize düşman değilmiş. Bu deprem felaketlere önceden hazırlıklı olmayı, telaşlı günde gereken organizasyonu sakin günde yapmak gerektiğini, yeniden yapılanmamız gerektiğini ve akut türü kurumların kutlu olduğunu öğretebilir. Eğer bu depremden bunları öğrenebilirsek, böylesine bir acıyı biraz olsun anlamlı kılmış oluruz. Acı verici yaşantılar, teknik bir ifadeyle itici uyarıcılar, organizmaların yaşamını zorlaştırır. Biyolojik evrim sürecinde dezavantajlı konuma düşmelerine yol açabilir. Söz konusu sorun insan için de geçerlidir. Ancak insan karşılaştığı acılara anlam vererek biyolojik ve sosyal çevreye uyumunu kolaylaştırabilir. Evrim sürecinde avantajlı konuma geçebilir. İnsanın olaylara anlam verme yetisi yaşayan insan ile yaşayan evren arasındaki uyumlaşma sürecine katkıda bulunacaktır. İnsan acılarına anlam verebiliyor. Ancak bu acı çekmenin iyi olduğu anlamına gelmiyor. Şüphesiz ki acı verici yaşantılardan, İtici uyarıcılardan mümkün olduğu kadar kaçınmakta, bu yaşantılarla yüzleştiğimizde ise onlardan kurtulmaya çalışmakta yarar var. Bütün bunlara karşılık acıyla karşılaşmak kaçınılmaz olduğunda acının anlamını aramaya ve kavramaya yönelmek rahatlatıcı ve geliştirici olabilir. Çalışanda, emeklide, ev hanımında, öğrencide boşluk duygusu. Anlamlı bulduğu bir takım uğraşları olmayan, bunun sonucunda da genel bir ifadeyle varoluşunu yaşayamayan bir insan boşluk duygusu yaşar. Varoluşsal boşluk kendini can sıkıntısı şeklinde dışa vurur. Burada söz konusu olan can sıkıntısı tatsız yaşantılar karşısında canımızın sıkılması değil, ne yapmak istediğimizi bilmediğimizde, anlamlı bulduğumuz amaçlara yönelmediğimizde duyduğumuz can sıkıntısıdır. Bu konuda en yaygın can sıkıntılarından birisi olan pazar sıkıntısını örnek vermek istiyorum. Bazen iple çektiğimiz bir pazar günü geldiğinde ne yapacağımızı bilemez oluruz. Bir tür kararsızlık ve kararsızlıktan doğan huzursuzluk içine gireriz. Televizyon mu seyretsem yoksa biraz daha mı yatsam? Gazete mi okusam yoksa kahvaltı ettikten sonra çıkıp biraz dolaşsam mı? Ya da haftalardır beni bekleyen ev işlerini mi yapsam? Bu soruların hiçbirisine tam cevap veremeyiz. Zihnimiz bir seçenekten diğerine gidip gelir. Hangi seçeneğin bize tam uyduğunu bilemeyiz. Bu yüzden de kendimizi kararsızlık ve keyifsizlik içinde hissederiz. Sonunda seçeneklerden birisini seçsek bile hem canımız sıkılmaya devam eder hem de aklımız diğer seçenekte kalır. Kısacası bir pazar lodosuna yakalanmış oluruz. Toplumda hemen her insan zaman zaman varoluşsal boşluk içine düşebilir. Tatili iple çeken bazı işkolik kişiler bir pazar günü ne yapacaklarını bilemeden can sıkıntısı içinde dolanıp pazartesi olsa da işe başlasam diye düşünebilirler. Bu kişiler için aynı şey yaz tatili içinde söz konusudur. Tatilden sıkılırlar ve tatilin bir an önce bitmesini isterler. Bazen ev hanımlarının da varoluşsal boşluğa düşmeleri söz konusudur. Bazı ev hanımları çocukları küçükken enerjilerini onların bakımına yöneltirler. Çocukları büyüdüğünde enerjilerinin büyük bölümü boşta kalır. Eğer bu enerjilerini kullanabilecekleri anlamlı bir takım uğraşlar edinemezlerse canları sıkılmaya başlar. Yani varoluşsal boşluğa düşerler. Bu durumun bir sonucu olarak bedensel yakınmalar sergileyebilirler. Ya da artık genç insanlar olmuş çocuklarıyla eskisi gibi ilgilenmeye devam etmek isteyebilirler. Bu hanımlar kendileri için anlamlı olan bir takım yeni amaçlar bulduklarında, örneğin bir hobi edindiklerinde veya bir sosyal yardım kuruluşunda çalıştıklarında boşluk duygusundan kurtulabilirler. Yaşamımızı genelde anlamlı bulmak yerine, yaşamdan soyutlanmış tek bir şeyi anlamlı bularak tek bir amaç edindiğimizde, bu amaca ulaşınca boşluk duygusuna kapılabiliriz. Örneğin tek amaçları üniversitede belirli bir bölüme girmek olan gençler bu bölüme girince peki şimdi ne olacak şeklinde dile getirdikleri bir boşluk içine düşebilmektedirler. Bu gençlerin sorunları muhtemelen yaşamı tümüyle kucaklamak yerine yaşamdaki bir tek şeyi kucaklamaya çalışmaktır. Yaşımız ne olursa olsun yaşamdaki yalnızca bir şeyi, özellikle yaşamın tümünden soyutlanmış bir şeyi anlamlı bulduğumuz zaman o şeyi elde edince kendimizi amaçsız ve boşlukta hissedebiliriz. Yaşamda bir şeyleri ve tüm yaşamımızı anlamlı buluyor olmak, bu yüzden de bir takım amaçlara sahip bulunmak, yaşımız ve pozisyonumuz ne olursa olsun var olma ve yarına kalma ihtimalimizi artıracaktır. Kendilerini yalnızca işini yapmaya adamış çevremdeki bazı kişilerin, emekli olduklarında bir boşluk içine düşmelerinden korkmuşumdur zaman zaman. Bu kişiler emekli olduktan sonra anlamlı buldukları en azından bir tane yaşam amacına bile sahip olsalar daha az fiziksel yakınma sergiliyorlar. Çevredekilerle daha az çatışıyorlar. Galiba kendi vücutlarıyla veya çevrelerindeki kişilerle uğraşmak yerine işleriyle uğraşıyorlar. Bu yüzden emekli olacak kişilere aylar öncesinden başlanarak emekliliğe oryantasyon konusunda rehberlik edilmesinde önemli yararlar vardır. Emekli kişinin neyi anlamlı bulacağı şüphesiz kendisine kalmıştır. Söz konusu anlamlı uğraşı torunlarla ilgilenmek olabilir, küçük bir hobi olabilir, bir yardım kuruluşunda çalışmak olabilir, hatta gazete kuponu biriktirip tencere kuyruklarına girmek bile olabilir. Önemli olan kişi ile yaşam arasında kişiye anlamlı gelen bir bağ kurulması ve kişinin bu bağın diğer ucundaki hedefine doğru istekle yürümesidir. Bu yürüyüş yarına ulaşma yürüyüşüdür. Yaşamı tanımlama düzeyinin varoluşa etkisi. Günlük yaşamda bir takım eylemler sergileriz. Bunları nasıl tanımladığımızla ilgili bir kuram var. Not C. Kuramın bir bölümünde eylemlerimizi alt düzeyde veya üst düzeyde tanımladığımız belirtiliyor. Bu iki tür tanımlamayı şöyle örnekleyelim. Alt düzeyde eylem tanımları, çorba içiyorum ya da üst düzeyde eylem tanımları, besleniyorum. Alt düzeyde eylem tanımları, bisiklete biniyorum ya da üst düzeyde eylem tanımları, spor yapıyorum. Alt düzeyde eylem tanımları, mal satıyorum ya da üst düzeyde eylem tanımları, alışveriş yapıyorum. Alt düzeyde eylem tanımları yuvarlanıp gidiyoruz ya da üst düzeyde eylem tanımları varım, yaşıyorum, çalışıyorum. Alt düzeyde eylem tanımları koşturup duruyoruz ya da üst düzeyde eylem tanımları Var olmaya çalışıyorum, uğraşıyorum. Günlük yaşamda eylemlerimizi, davranışlarımızı bazen alt, bazen de üst düzeyde tanımlamamız şüphesiz ki doğaldır. Ancak eylemleri üst düzeyde tanımlamanın bir takım avantajları var. Eylem kimlikleme kuramının biraz dışına çıkarak bu avantajları şöyle sıralamak istiyorum. 1. Eylemlerimizi üst düzeyde tanımladığımız zaman güçlü ve çeşitli anlamlara sahip olabiliriz. Duygularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımız zenginleşir. 2. Eylemleri üst düzeyde tanımladığımız zaman stresimiz azalır. Çünkü 1 veya 0 şeklindeki Aristo mantığı yerine Fuzzy mantığı kullanmış oluruz. Fuzzy mantığına göre 1 ile 0 arasında sonsuz değer vardır. 3. Eylemler üst düzeyde tanımlandığında vizyon. Vizyon, geleceğin hayalimizdeki temsili olarak tanımlanıyor. Bu konuda Doğan Cüceloğlu'nun ve Şule Erçetin'in kitaplarına bakılabilir. Elinizdeki kitap kapsamında vizyonu şöyle tanımlamak istiyorum. Vizyon, gelecekteki varoluş şeklimize ilişkin bugün bilincimizde bulunan şemalara verilen isimdir. Geliştirmek kolaylaşır. 4. Eylemlerimizi üst düzeyde tanımladığımızda varoluş düzeyimiz yükselir, yaşama sevinci duymamız kolaylaşır. Bu üç maddeyi örneklerle açıklamaya çalışalım. Diyelim ki Tuğrul lise son sınıf öğrencisi ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanıyor. Bir gün çalışma masasının başındaki Tuğrul'a "Ne yapıyorsun?" desem, "Ders çalışıyorum." der. "Niçin çalışıyorsun?" diye sorsam, söz gelişi, "Elektrik mühendisliği bölümüne girmek için." diye cevaplasa, ders çalışma eylemini alt düzeyde tanımlamış olur. Ders çalışma eylemini üst düzeyde tanımlayacak olsa muhtemelen şunları söylerdi. "Ben sahip olduğum potansiyeli kullanmak, hayatta mutlu ve başarılı bir insan olmak istiyorum." Söz konusu son tanım, filanca fakültenin filanca bölümüne girmeyi de kapsar. Ders çalışma eylemini belirli bir bölüme girmek şeklinde tanımladığımız zaman, alt düzeyde bir tanım yapmış oluruz. Alt düzeydeki bu tanım, 1 veya 0 mantığına uygundur. Yani o bölüme ya girersin ya da giremezsin. Eğer giremezsen yandın, batsın bu dünya olur. Buna karşılık, "Ben hayatta mutlu ve başarılı bir insan olmak istiyorum." diyerek olayı üst düzeyde tanımladığınız zaman stresimiz daha az olacaktır. Çünkü mutlu ve başarılı olmaya giden bir tek yol yoktur. Birçok yol vardır. İnanıyorum ki kişi yeterince güçlü ve yaratıcı ise ve yaşamı üst düzeyde tanımlıyorsa 1 ile 0 arasında sonsuz değer vardır. Yaşamda sonsuz seçenek vardır. Eylemlerimizi ve daha da ötesinde tüm yaşamımızı alt düzeyde tanımlarsak bu seçenekleri ikiye indirmiş oluruz. Yaşamı üst düzeyde tanımlamak ufuk genişliği, hareket özgürlüğü getirir. Yaşamı üst düzeyde tanımlamakla ilgili tatsız ama anlamlı bir anımı paylaşmak istiyorum. Temmuz 1989'da bir gece yarısı babam yatağında ölüverdi. O gece ben annemle babamın evindeydim. Annem beni uyandırdı. Baktım babam ölmüş. Hemen telaşla sarılıp öptüm babamı. Sonra da annemle birbirimize sarılıp ağlamaya başladık. Ve daha ilk saniyelerde hangimiz önce söyledik hatırlamıyorum ama iyi bir hayat geçirdi dedik. Bu düşünce bize o anda anlamlı ve iyi geldi.